Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında biliyorsunuz 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutladık ama Zafer Bayramını biraz böyle hurafelerden, goygoylardan şimdi göstereceğim çünkü gazetelerde yani tam böyle ifratla tefrit arasında tuhaf bir yerde duruyor herkes. Ya böyle acayip övmüşler, coşturmuşlar, koşturmuşlar falan ya da hiç görmemişler. Ama genelde görmeme tavrı hani sağcısının, solcusunun, inananın, inanmayanın işi değil. Genel ortak bir düşmandır biliyorsunuz Atatürk Türkiye'de. En zoru hep ısrarla iddia ederek söylüyorum. Atatürkçü olmaktır bu ülkede. Atatürk'ün kurduğu bir ülkede en zoru bugüne kadar hep olduğu gibi bundan sonra da öyle olacak. En zoru Atatürkçü olmak. Göreceksiniz şimdi zaten. Ama biz şöyle kutlayalım, anlayalım istedim. Atatürk'ün nutkunda anlattığı şekliyle, yani Ankara Anlaşması'na giden süre içinde, Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından neler yaşandı, nasıl oldu ve bugüne, zafere bizi getiren hikaye neydi, oradaki kararlılık, misak-ı milli üzerindeki büyük inat, bunlar neydi, bir parça onu görelim istedim. O yayın şu anda Ünsalınlı.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Yayını paylaşmanızı rica edeceğim öncelikle sizden. Ben de yapacağım aynı şeyi sosyal medya üzerinden ve diğer dostları da çağıracağım. Bu arada şöyle de bir durum var. Onu da tekrarlayayım buradan size bir kez daha. Dün çok gururla söylüyorum bunu. Bir yanıyla da ilginç tabii insanların okumadığını hatta dinlemediğini falan da görmüş oluyorsunuz böylece. Dün Galatasaray Spor Kulübü, ben Galatasaraylıyım biliyorsunuz. İlk kez oluyor bu. İlk kez bir spor kulübü Nazım Hikmet eşliğinde, onun Kuvayi Milliye Destanı eşliğinde 30 Ağustos kutladı. Ben okudum onu. 30 Ağustos'un, ya Kuvayi Milliye'nin içindeki o efsane bölüm satırları ben okudum. Çok da gururla okudum, çok da mutlu olarak. Pek çok insan... İlk yayının sonunda da paylaştım zaten o dizeleri. Dün akşam yapıldı o. Hani öyle paralı pullu bir iş değil. Zevkle, gönülden isteyerek okudum. Ama pek çok insan o paylaşımın altına spor kulübünün paylaşımı, o Atatürk fotoğrafı paylaştınız olmuş mu, sadece bu mudur diye bakmış. Zahmet edip dinleyen o kadar insan var ki. Hakikaten çok teşekkür ediyorum o yüzden dinleyenlere. Bir şey anlatmaya çalışıyor orada. Nazım'ın da anlatmaya çalıştığı bir şey var. Benim de anlatmaya çalıştığım bir şey var. Beğenmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Güzel bir şey oldu. Ben çok gurur duydum. Hakikaten büyük gurur duydum hem de. Çok sevdiğim Fenerbahçeliliğinden adımın Ünsal olduğundan emin olduğum arkadaşlarım. İşte bir tanesi Sedat mesela. Sedat Bozkurt. O da çok beğenmiş. Benim için çok büyük gurur bu. Nazım söyleyen güzel söylemiş de benimki ondan yani aslında burada Nazım'ın sözleri üstüne konuşmak lazım. Benimle çok alakası yok bu hikayenin. Asıl işin başarısı Nazım'dadır. Şimdi gazetelerde ne var? Biraz onlara bakalım. Dedim ya ifratla tefrit arasında tuhaf bir yerdeyiz. Kimi coşturmuş, kimi koşturmuş, kimi yok gibi davranmış. Ama hakkını veren gazetelerde var doğrusunu isterseniz. Mesela Gazete Pencere iki ayrı sayfa yapmış bugün. Birinci sayfasında kolay kazanılmadı 30 Ağustos zaferi, kolay doğmadı bu millet küllerinden. Hastasıyız bu kahramanların her birinin, sonsuz minnettarız Büyük Önder Atatürk, kıymetini bilenlere kutlu olsun diye çıkmış. Ve Atatürk'ün o unutulmaz sözlerini paylaşmış. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil, bizdir diye başlayan sözleri. Kimse Atatürkçü olmak zorunda değil. Tekrar söylüyorum. Atatürk sevmek zorunda da değil. Zaten görüyorsunuz. Hani şundan bahsetmiyorum. Hutbe okuyup ondan bahsetmeye çapsızlar falan. Bırak onu. Oturduğu koltuk bu adamın sayesinde. Bir minbere çıkıp kılıçla efelik taslayabiliyorsa bu adamın sayesinde. Onu bırak o çapsızları. At bir kenara. Öbür türlü her bayramda hastalanan kıçı başı ağrıyanlar değil. Onları da koy bir kenara. Ama saygı duymak zorunda herkes. Neden? Bugün bu topraklarda özgür bir şekilde ayaklarımızı yere basıyorsak ve hala daha çok özgürlükten söz edebiliyorsak bu insanlar sayesinde çünkü. Bu kadarını bilmek yeterli. Gazete Pencere 2. sayfasında da 30 Ağustos hediyesi diye dün Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Çekya'yı 3-1 ile geçen kadın voleybol milli takımımızın zaferinden bahsetmiş. Hakikaten müthiş oynadı kızlar yine. Sürekli o ruhu taşıdıkları zaman gerçekten önlerinde durabilecek hiçbir takım yok. Şimdi ilk 8'e girebilmek için artık çeyrek final oynayabilmek için Salı günü yarın akşam maçları var. Polonya ile oynayacaklar. Polonya Ukrayna'yı yendiği için onlarla oynayacaklar. Acayip güzel gidiyorlar. Türkiye'yi çok mutlu ediyorlar. Hepimizin göz bebeği oldular. Ya bir de doğru ya da çok güzel değiller mi ya? Valla gözlerindeki o ışıltı, kendi fiziki güzellikleri başka, çok güzeller çünkü. O doğru. Yani baktığınız zaman turnuvaya katılan bütün takımlara bakın. Bu kötü bir şey değil. Çok güzeller. Ama bir de o gözlerindeki parıltı yok mu? Efsane ya. Guidetti'yi memnun edemiyoruz yalnız. Adam sürekli yanında çok sıkıntılı bir ifadeyle geziyor. Böyle hani falan yapıyor. Abi biz maçı seyret ya. Çok eğlenceli. Bak biz hepimiz eğleniyoruz. Maça baksan sen de eğleneceksin bence. Ama çok sıkıntılı adam böyle sürekli. Ya ben nereden geldim bu işe ya? Uf, nasıl geldik hocam biz buraya falan. Yüzünde bir ifade, şakası tabii ama. Şimdi Gazete Pencere'nin bugünkü ikinci manşeti yine yeniden S-400. Buna buradan bakmayalım. Erdoğan Bosna Hersek'e gitti biliyorsunuz. Bosna Hersek gezisinin yanında kullanışlı, hani yangında ilk kurtarılacak bir grup insan götürdü. Gazeteci diyorlar alakası yok. Kalıbıma sararak söylüyorum. Ya olsa ben bilirim kardeşim, değil. Bir grup insan götürdü. Sonra onlar bir sürü şey yazdılar. Onlardan bir tanesi S-400'ler için ısrarlı olasıymış. Allah Allah. Allah Allah. Acaba bunun içinde mesela Afganistan'da Kabil havaalanından Amerikalıların çekilmesi, onlara yekten bir diş gösterme falan var mı? Evet. Onu geçeceksiniz ya. Vallahi geçeceksiniz. Artık inanan kalmadı. Bugün ama acayip bir şey. Mesela takvimden bir manşet okuyacağım size. Ya gerçekten derdini yazmış. Derdini yazmış takvim. Tabii senin derdiniz saygıyla karşılıyorum diyebilirsiniz ama onu yazmış. Diyor ki seçim barajının 7 olması konusunda uzlaştık. Kimle? MHP ile. 7 mi? Allah Allah. Neden? Bak bu kardeşin sana bir şey anlattı, hatırlıyor musun? Bu siyaset gazeteciliğinin, kusura bakma ama, tecrübesi bu. Yani şu anda %7'nin üzerinde oy alabilmesi imkansızın ötesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Bak imkansızın ötesi diyorum. Daha da düşsün. Zaten öyle diyor Erdoğan konuşmasında. Tabii diyor bu üzerinde anlayışla karşılanmış bir şey değil diyor yani. Anlaşılmış bir şey değil. Gerekirse daha da düşer diyor. Neye göre? Bakacağız diyor çocukların oylarına diyor. %5'e düştüyse 5 yapacağız, ne yapalım diyor. Şimdi aldın diyor, alsan atılmaz, atsan atılmaz, satsan satılmaz diyor yani. %7 koyduk diyor. Neyse olduğu kadar artık diyor. 2020 Tokyo Paralimpik oyunları da devam ediyor bu arada. Milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz Makaralı Yay karışık takımda gümüş madalya aldığı haberi var. Paralimpik'te madalya sayımız da 7'ye çıktı. Çok fazla görünmüyor onlar. Helal olsun, tebrik edelim onları da. Taliban'ın kadınlara bakışı bana göre 20 yıl öncesi gibi olmayacaktır. Kaç? 20 mi dedim ben? 25. 30, 30, 30 iyi, 30 iyi. Ot, ver elini, ver 30 iyi. 30, 30 ya, tamam 30. Daha önce Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla alakalı ters yanı yok diyen Erdoğan, ılımlı bulduğu Taliban için dün biraz farklı bir açı ortaya koydu. Afgan kadınlarının Türkiye'deki gibi aynı hakları yaşaması gerektiğini savundu. Çünkü Türkiye'de kadınlara gökten indi bu haklar. Gerçekten 1934 yılında mesela seçme seçilme hakkı, bir gün insanlar sokağa bir çıktılar. Aa, yerde böyle meteor çukuru gibi bir şey, hak inmiş oraya. Üzerinde de diyor ki kadınların seçme seçilme hakkıdır. Güle güle kullanınız. Kim öne ayak olmuş o kadınların seçme seçilme hakkının verilmesine? Efendim? İsmini anmak istemiyorsunuz. İşte anmasan da senden daha önde gidecek o. Çünkü burada bir tane tek ve ebedi başkomutan var. Zaten sıkıntı da o. İçinden atamadığı hepsinin sıkıntı o. Değişmeyecek ki kardeşim. Bak sen bastıkça geriliyor. Dün şuradan göstereyim. Özel Sancar Hoca, Metropol Araştırma Şirketi'nin başında biliyorsunuz. Onun Türkiye'nin Nabzı Ağustos 2021 araştırmasının sonuçları yayınlandı. Ben hocadan izin almadığım için tabloyu veremiyorum. Kusura bakmayın. Gel izin istesem daha önce vermişti. Eminim öyledir. Sağ olsun ama paylaşayım sizinle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayına ilişkin değerlendirme var bunun içinde. Ne demek görev onayı? Genel olarak düşündüğünüzde Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz? Dikkat! Dikkat! Aynı şeyi düşündük Necla Hanım bu arada. Diyor ki Allah'ım bugünleri gördüm. Kürtler için konulan seçim barajı MHP eliyle düşürülüyor. Normal. Evet onaylıyorum %38, hayır onaylamıyorum %51,5. Bir önceki aya göre onaylayanların oranı %10 düşmüş. Bak 10 puan düşmüş. Onaylamayanların oranı 4,5 puan artmış. Ama işin içine baktığın zaman, yani anketçi diliyle, kamuoyu araştırması diliyle baktığın zaman, kırıma uğrattığında bunu, parçalarına ayırdığında, detaylarını incelediğinde çok acayip bir sonuç çıkıyor. Dikkat! Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenlere göre dağılım yaptığında, mesela Temmuz 2021'de evet onaylıyorum diyenlerin oranı 81,3 iken şu anda 76,3'e düşmüş. Ney? AKP'liler kendi içlerinde mi düşüş? Yok canım, değildir. Olmaz öyle şey. Temmuz 2021'de onaylamıyorum diyenlerin oranı %16,8 iken Ağustos 21'de 16,6 olarak belirginleşmiş, sabitlemiş. Şimdi şu soruyu soracaksın sen. Aradaki fark nereye gitmiş hocam? Yani 7 puanlık. Fikrim yok, cevabım yok grubu. Ne? Fikrin yok. Bravo. İşte ben hep bunu iddia ettim. Senin fikrin yok. Ne mutlu sana ki fikirsizsin. Senin fikrin yok. Fikir oluşturabilmek için akla ihtiyacın var. Aklın yok çünkü senin. Bak, burada ikinci ve önemli, kırıma getirdiğin zaman çok daha öne çıkartman gereken başka bir sonuç var. MHP'ye oy verenler açısından ne olmuş? Hani hep söylüyorum ya, burada bu yayını izleyenler arasında MHP'li çok insan var, ülkücüler var. Yani ocaktan gelme ülkücüler var. Doğru mu? Buradasınız değil mi? Hani şu anda yazıştığımız için, böyle mailleştiğimiz için biliyorum, tanıyorum. İsim isim, cisim cisim, cep telefonları da dahil olmak üzere. Bak şimdi MHP'lilerin verdiği oranlar Temmuz'a göre değişime bak. Temmuz ayında %76,8'i onaylıyorum diyormuş. Bugün %54,5'u. Kaç? 76,8'den 54,5'a. Temmuz ayında %23,2'si hayır onaylamıyorum diyormuş. Bugün %44,6'sı hayır onaylamıyorum diyor. Bir dakika, fikrim yok diyenlerin oranı 1009. Bu ne demek? MHP'lilerin kafası net. Net hocam. Geçmiş olsun. Hatta sosyal medya diliyle kesmiş olsun. Çok net. 1009'u sadece fikrim yok, cevabım yok diyor. Kalanları benim fikrim var diyor ya. Tam usta diyor, benim fikir oluştu. Bak gördüğün, hani anlatıyorum ya burada. Medya eliyle, troller eliyle saldırıya geçtiler. Gerekçesi bu. Patladı çünkü. Patladı. Artık söylenecek bir şey yok ki. Onlar daha fikirli çıkmış. Yok, ondan değil sevgili Erkan. Bak bu ne biliyor musun? Burada çok acayip bir şey var aslında görmemiz gereken. Burada cevap verilen şey sadece Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı onayı değil, Devlet Bahçeli'nin MHP önündeki liderlik oranı. Emin ol aynı şekilde paylaşılacak durumda. Ya şunu söyleyebilirim. Kardeşim boş ver MHP'yi, HDP'yi. Boş ver ya. İş Aş Haydarbaş Partisi'nden ol. Tamam mı? Senin inandığın, savunduğun, hele hele böyle bir grup içinde, böyle bir siyasi inanış grubu içinde başbuğ olarak gördüğün adam daha bir hafta önce çıkıp dese ki Türkiye'nin sınırı Afganistan'dan başlar, asla çekilme olmamalıdır. 48 saat sonra Palas Pandıras çekilse Türkiye ve onun üzerine bir açıklama yapıp abarak gubarak dese sadece, sen ne hissedersin? Vallahi çok zor ülkücü olmak kardeşim. Çok zor. Ne diyeceksin ya? Lan bir hafta önce Türkiye'nin sınırı Afganistan'dan başlıyordu. Bugün bilmiyorum ki, başlıyor işte yani. Bak ilk yayında anlattım, Ankara Anlaşması. İnsanlar burasından bakmıyorlar. Ya Süleyman Şah Türbesi'nin meclisin yetki ve sorumluluk alanında olduğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olduğunu hüküm altına alır o. Süleyman Şah Türbesi'nin, Palas Pandıras kaçırdıkları türbenin. Otağı 1921'de yapmış 100 sene önce. Sen? Şimdi ülkücüyüm diyen adam bunu görmüyor mu? Mümkün mü ya? Adam erkeklik anlamında değil bu. Ülkücüyüm diyen, atalım adamı kadını. Görmüyor mu bunu? Bunu saklayamazsın ki. İstediğin kadar bağır çağır yani. En fazla bunu yaparsın işte. Hapır kapır bir şey anlatırsın. İnsanlar yemiyor. Yani şu oran var ya gerçekten çok ağır, çok acıklı. AKP'nin içindeki düşüşün fikrim yoka kayması ayrı. Bugün MHP'nin içinde böyle bir değişimin, bu kadar net bir değişimin, yani ya neredeyse %30'dan fazla değişim var onaylayanlar arasında. %35'e yakın. Hayır, onaylamıyorum diyor. Şimdi çoğunuz aynı şeyi, eski TOKİ Bakanı, ben öyle diyorum. Ama eskiden de öyle derdim, o yüzden de hala öyle demeyi tercih ediyorum. Başka bir unvan olup olmaması beni ilgilendirmiyor. NTV düşünsün, bana ne? NTV'de canlı yayına çıktı. Şimdi o bandı nereye kaldıracağını şaşırmış durumdalar. Erdoğan Bayraktar konuştu. Erdoğan Bayraktar konuştu ve dedi ki benim ve oğlumun hakkındaki bütün tapeler doğrudur. Orada anlatılan, görüntü altına alınmış her şey doğrudur. E biliyorduk zaten. Ama bunun ikrarı önemli, kabullenilmesi önemli. Çünkü orada söylediklerinin içinde sadece Erdoğan Bayraktar'ı ilgilendirenler yok ki. Ama tuhaf bir şekilde Erdoğan Bayraktar belli bir yere kadar gelip Erdoğan'la ilgili konuşmaktan vazgeçiyor. Reddediyor. Ben liderimle ilgili konuşmam. Ben şunu yapmam. Ben yapmasan ne olur? Yapmasan ne olur ki? Bak yine bu kardeşin 2 sene önce sana dedi ki köprüden önce son çıkış başladı. Yani herkes ulan buradan aslında yok ya şimdi değil. Ben Levent ayrımında ayrılayım hocam. Ben ayrılayım da şimdi ileride trafik olur o hiç girmeyelim biz. Ben Levent'ten çıkayım diye köprüden sonra hemen sağdan ayırmaya çalışanlar başladı. Köprüye girmeden daha. Usta aslında gerek de yok ya çok. Buradan dönsek Kuzey Marmara Otoyolu yapıştır. O grup başladı. Bunu öngörmek için çok siyaset bilmeye gerek yok ki. Neden? Demin anlattığım işte Özer Hoca'nın, Özer Sencer'in anlattığı oy oranı gösteriyor bunu. Kardeşim bugün yapılanın savunulacak bir yönü yok ki. Yok. Yok. Neyi savunacaksın? Ne anlatacaksın? Ortada işte her şey kabak gibi. Erdoğan Bayraktar'ın bu sözü benim hayatımda çok önemli bir başlık açmaz. Ama mesela Egemen Bağış'ın hayatında açması gerekir. Değil mi? Çünkü konuşmanın bir yerinde diyor ki beni diyor o adamlarla diyor aynı kefeye koydular diyor. Hangi adamlarla? Cebellezi. Ben söylemiyorum, Erdoğan Bayraktar söylüyor. Keşke dava açsa ya Egemen Bağış. Valla dava açsa mesela. Ne güzel olur. Muammer Güler dava açsa. Zafer Çağlayan dava açsa. Erdoğan Bayraktar doğru bunlar diye. Çekirdek mi alsak ya? Aslında iyi fikrim, çok sıcak ya. Ankara çok sıcak. Yemin ederim bile pıtır pıtır açılır patlar suratımız. Çok sıcak yani, onunla birlikte başlarsa aman. Yine de alın derim ben. Bugün mesela bir şuursuzluk abidesi olarak size onu da göstereyim istemiştim. Bugün aydınlığın manşeti ne biliyor musunuz? 30 Ağustos ateşi Afganistan'dan parlıyor. Lan bırak! Artist. Ya gerçekten bak, nohut kadar aklı olan, nohut kadar aklı olan bu ne ya der. Kadroya bakıyorsun, yok abi böyle bir zeka ben tanımıyorum, vallahi tanımıyorum. Yani söylediğimden yana hiçbir pişmanlığım da yok, açık yüreklilikle söylüyorum. Bazıları ya aman işte ya, onlar da öyle canım. Yok abi öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yani Taliban'ın bu kadar zulmünün üzerinden ne halt ediyorsan et. Ama eğer Atatürk'ü Türkiye Cumhuriyeti'ni benzeştirmeye çalışıyorsan yavaş derim, çüş derim, ıh derim hatta sana. Yavaş, haddini bil, haddini bil, bir yerde dur. Toparla Cumhuriyet Kadınları Derneği'ni, onlara ne anlatıyorsan anlat. Birbirinizi goygoylayın orada, yapın. Ama haddini bilecek, herkes haddini bilecek. Ulusal bağımsızlık mücadelesiyle eğer benzeştireceksen Afganistan'ın kuruluşunu da Emanullah Han'la birlikte yapıldı o. Anlatacaksan bunu anlat. Tırıçkadan teyyare işlerle uğraşma. Allah akıl fikir versin diyeceğim gazetesinde yazana, dibinde gezene falan ama çok zor ya. Çok zor, vallahi çok zor. Bugün Ahmet Hakan, ya bak siyasal İslamcılık tam böyle bir şey. Tam böyle bir şey. Özellikle göstereyim diye size yazısının bir bölümünü okuyacağım. Çünkü yazısında şöyle bir şeyden bahsediyor. Hatta yazının başlığı da o. Türkiye'nin ruh hali iyi değil, hiç iyi değil. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'na Ya gerçekten insan demeye bin şahit işte. Boş verin kadınlığı erkekliği. İnsan demeye. Hani asgari nezaket biliyor demeye bin tane şahit ister. Böyle. Çocuğuma dokunma, dokunma falan diyen böyle bir tip, bir oluşum, bir kütle var. Anlatabiliyor muyum? O kütleyle ilgili mesela İsmail Saymaz'ın Halk TV'de mi? Halk TV'deki program sırasında söylediği sözlerle ilgili Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı ihsası rey yaparak. Ya adım kadar eminim ben. Yarın o toplantı başladığında sevgili İlhan Taşçı çıkıp diyecek ki bir dakika başkan sen ne anlatıyorsun ya? Sen ne anlatıyorsun? Beni ihsası rey yaptım diye bu toplantıdan çıkarttın. Bak İlhan benim 20 senelik arkadaşım. Adım kadar eminim bu toplantı böyle başlayacak. Adım kadar eminim. Çünkü kendisi o toplantı başlamadan önce, daha toplantı yapılmadan önce kendisi sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Ve orada dedi ki, tam da sözleriyle söyleyeyim size bir saniye. Oradan anlatayım ki hani bir hata olmasın, bana orasını çektin, burasını aldın falan demesin. Bir anne hakkında televizyonda çocuğunun elinden alınmasına varacak kadar nezaket ve vicdan sınırlarını zorlayan ifadeler kullanıldı, hakaret edildi. Bir anneye, bir kadına yönelik hakaret ve sözlü psikolojik şiddet içerikli yayın nedeniyle program hakkında inceleme başlatılmıştır. Bir dakika, bu ihsas-ı rey değil midir? Toplantıda inceleme başlatıldı, benim oyumda burada ceza alması yönünde değil mi? He? Bak yarın Salı günü 10 numara toplantı olacak Rütük'te ya. 10 numara toplantı olacak yemin ediyorum. Valla toplantı böyle başlayacak çünkü. Hacı sen şey anlatıyordun ya ihsas-ı rey falan. Böyle bir şey yazmışsın sosyal medyada. Çıkar mısın dışarı? Çık dışarı. Çık sen o toplantıya katılamazsın. Çık. Öyle yapmadın mı kardeşim? İçeride oylama yaptırdın. İhsas-ı reydir budur bu diye İlhan Taşçı'yı dışarıda bırakmadın mı? Çık dışarı. Çık. Ama bak bugünün adaleti bu işte. Ve tam böyle bir ortamın içinde Ahmet Hakan yazı yazıyor. Yazısının başlığı Türkiye'nin ruh hali iyi değil. Ana muhalefet partisinin liderine yönelik sergilenen apaçık bir nezaketsizlik karşısında hepimiz ortaklaşıp bu bir nezaketsizliktir diyemiyoruz. Ana muhalefet lideri bir yalan haber üzerinden iktidarı sıkıştırmaya çalışıyor ve o lider haberin yalan çıkmasını hiç mesele etmiyor. BBC Türkçe'nin haberi haber yalan değil. Bak bir siyasal İslamcı ne kadar rahat çarpıtır. BBC Türkçe var ya gerçekten büyük kötülük yaptı Türkiye'ye. Çok büyük. Yani şurada yaptığı hata biliyorsunuz o hani Türkiye ve Pakistan'da Afgan sığınmacılar için merkezler oluşturulacağı haberi. Ya haber yanlış değil ki. Haberle ilgili özür de dilemedi. Orada söylenen iki haberin birbirine karışması. Ve bugün geldiğimiz nokta burası. Ahmet Hakan anlatıyor. Artık Türkiye'de şu oluyor. Sonuçta Türkiye'nin ruh hali iyi değil hem de içi değil. Bir dakika. Kim bu hale getirdi Türkiye'yi? İşte bunu söylüyorsun. Ahmet Hakan şöyle yapar. Oh. Döne döne gidiyor ondan sonra. Söylesene. Valla af buyurma çan sıkıyorsa söylesene ya. Kim bu hale getirdi Türkiye'yi? Angela Merkel mi? Kim kutuplaştırdı bizi? Bana inanmıyorsun. Ben kötü bir adamım. Hakikaten ben kötü bir adamım. Yani işini yapmaya çalışan kötü bir adamım ben. Abdülkadir Selvi'ye sor. Valla. De ki sen de bundan de 3 yıl önce de Ocak ayında da bir yazı yazmışsın de. Ne ayak dedi. Ne ayak de. Yani kutuplaştırma falan yazmışsın. Hatta de Erdoğan'ın adını falan anmışsın de. Nasıl olacak bu işlerde? O sana anlatsın. Bir siyasal İslamcı asla yanıltmaz sizi. Bak yediği G kuvveti var ya G şoku. Yemin ediyorum insan evladı kaldıramaz. Ama bunlar öyle bir dönüyor ki. Dön baba dönelim. Dön baba dönelim. Kim yaptı diyorsun? Ben Türkiye bu halde. Evet. İyi değil ruh hali. Ben de söylüyorum. İyi değil ruh hali. Kim yaptı Türkiye'yi? Kim getirdi lan bu hale? Ya harbiden lan bırak. Ama işte hiç yanıltmaz ya. Hiç yanıltmaz seni. Döner anda. Zabanan gazetesi. Bağımsızlığımızın gökyüzündeki temsilcisi Akıncı. Ne alaka hocam 30 Ağustos bugün. Tam onu da kutlayacağız. Başkan Erdoğan, başkan. Akıncı ile taarruzi insansız hava aracı teknolojisinde dünyada ilk üç ülkesini. Ha, TİHA çıktı şimdi. İHA, SİHA, TİHA. Taarruzi insansız hava aracı. Taarruzi. Hay arkadaş ya. Hay arkadaş ya. Böyle bir şey olur mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun 99. yıl. Başkan Erdoğan, başkan! Dumlupınar'da şaha kalkan imam bugün de rehberimiz. MHP lideri Bahçeli, Türk milleti 30 Ağustos'ta geleceğini kurtardı. %7 yani. Vallahi öyle diye düşünüyoruz şimdi. Baktırdık anket bir çıksın da. 6 olabilir, 5. Daha da fazla indirmeyelim artık. Düşünsene 12 Eylül'ün Kürtler parlamentoya girmesin diye tamamen uzmanından uydurduğu seçim barajı sistemi bugün MHP'yi koruyor. İşte Levent'in söyledi. Levent Üzümcü'nün vallahi kulak. Yazık lan. Vallahi yazık lan. Ne yapıyorsunuz ülkücüler? Ne yapıyorsunuz ülkücüler? Kaldır kafayı. Eğme cam kaldır. Sende ne alakası var? Ya bu hakikaten bak bu ayıp da size yeter. 12 Eylül'ün Kürtler parlamentoya giremesin diye kıçından uydurduğu sistem bugün MHP'yi koruyor. Yazık lan. Vallahi yazık lan. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Büyük taarruz için Atatürk ne söz verdi? Sözcü gazetesinin manşeti bugünkü. Sinan Meydan yazmış. Taarruz haberini alınca hesap ediniz 15. gün İzmir'deyiz. Başkomutan Atatürk 26 Ağustos'ta taarruz emrini verdi. Zafer sonrası Ankara'ya dönüşünde bir gün yanılmışım ama kusur bende değil düşmanda diyecekti. İzmir'e taarruzun 14. günü gitmişti. Yanında bulunanlara şu sözü vermiş. Yanında bulunanlar kimlermiş? İşte. Bence gerek yok ya. Nutuk yeterli Sinan Hocam. Siz gerçek bir uzmansınız bu konuda. O yüzden bence yeterli nutuk. Baraj için %7 netleşti. MHP de olumlu bakıyor. Ne diyorsun? Harbi mi? Vallahi sorduk. Dediler ki yani olumlu dediler ya %7. Normalde dediler bizim oyumuz %91 ama yazık lan. Küçük partiler de girsin dediler. Ne diyorsun? Evet. Evet. Bu. Şu anda dur bunu buradan okuyun. Takvimden okuyalım da güleriz ya. Öyle okuyorum ki gülelim diye. Çok acayip ya. Bir güne bakalım. Bir günün manşeti varsa yoksa dindar nesil. Bir günde 30 Ağustos kutlamış şöyle hap kadar. Ya büyük kutlasa ne olur diyeceksiniz de. Yok kardeşim öyle değil. Sembolik anlamı var bunun. Ama canım ya değişmez ya Türkiye'de. Sağcısı, solcusu, kıçı sıkıştığı zaman. Götün götün kusura bakma. Yanlayarak Atatürkçü olur hepsi. Hepsi. Bir günde Atatürkçü olur. Evrenseli göstereceğim sana. Evrensel de Atatürkçü olur. Böyle kıçın kıçın yanlar gelir. Hiç değişmez. Ayıptır şu sayfa. Vallahi ayıptır ya. Ya bugün bizim ihtiyacımız olan ruhu en azından Bir Gün Gazetesi'nin biraz göstermesini isterdim ya. Vallahi bak çok yürekten isterdim. Ne olur ya? Ne olur? Yani pullarınız, payetleriniz mi dökülür? Ayıptır kardeşim ya. Vallahi ayıptır ya. Ben bugün Bir Gün Gazetesi'ni okumuyorum. Vallahi okumayacağım. Ciddi söylüyorum bak. Okumuyorum. Bunun sembolik anlamı var. Bugün var bugün. Bugün herkes tarafını belli etmek zorunda. Ya bak ortada aydınlık gibi bir grup var. Akıldan tamamen sıyrılmışlar. Adam diyor ki Afganistan'da aydınlanma başladı diyor. Bir tam sayfayla 30 Ağustos ruhunu oraya gömmeye çalışıyor. Öbürü İHA, SİHA yaptı, yetmedi, TİHA yapıyor şimdi. Taarruzi insansız hava aracı. Onun üzerinden kahramanlık hikayesi anlatıyor. Ya bunun sembolik anlamı var kardeşim. Bugün yapamazsın bunu. Bugün yapamazsın ya. Yani ben ayrıca büyük çıkarsam ne olacak, ne değişecek? Yani ne demek ne değişecek? Bugün değil kardeşim, bugün değil. Ne istiyorsan onu yap. Sevmek zorunda değilsin. Hiç kimse sevmek zorunda değil. Hiç kimse Atatürkçü olmak zorunda falan değil. Ama bugün sembolik anlamı var bunun. Kim anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun? İşte ondan sonra bozuluyor mesela böyle söyleyince insanlar. Ne yapayım abi bozulsun. Özgürlük Destanı Cumhuriyet'in birinci sayfası bir ulusun kurtuluşa çağdaşlığa kapı açan büyük zaferinin 99. yılı. İpek Özbey bugün Ahmet Yavuz'la, emekli tümgeneral Ahmet Yavuz'la konuşmuş. Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği alana çıkmışlar. 22 gün ve gecenin dönüm noktalarını biliyorsunuz. Ahmet Paşa, Ahmet Yavuz aynı zamanda kitabını da yazdı bu işin. O. Karma eğitime de karşı talim ve terbiyenin yeni üyesi Gündüz yalnızca harf devrimini eleştirmemiş. Harf devrimiyle geçmişi unutturmanın hedeflendiğini savunan, Cumhuriyet devrimleri için Batı'ya şirinlik diyen, Cumhuriyet kadrolarını karalayan, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun yeni üyesi Profesör Doktor Mustafa Gündüz karma eğitimle eleştirmiş. Ya geç ya geç. Profesör olunca bitiyor mu? Bak televizyon ekranından çıkıp soytarılık yapan bir tip var. Burada söylüyorum hep işte. Yani abuk sabuk ya sarık ya sarık bu ya sarık sarık da sarıktan oluyor bu. Onlara bulaşır bize bir şey olmaz. Olmaz rahat ol. Rahat ol. Bunun için temizle falan diye bir soytarı vardı hatırlıyorsunuz. Burada konuşunca ben içinizden pek çok insan dedik ya öyle demeyin o başarı hikayesi. Otizmli çünkü otizmli olup oraya kadar yükseldik. Eyvallah. Bununla bir alakası yok ki. Bak şimdi dün bir programa katılıyor. Programda diyor ki yoğun ayran içmek hamilelerde otizmi tetikliyor. Doğacak çocuğun otizmini tetikliyor. Ya artık hakikaten yeter ya. Vallahi yeter. Hani Adana'da şey derler. Yeteri bilirsen yeter derler. Vallahi yeteri bilirseniz yeter ya. Ayıptır kardeşim. Hala savunacak mısınız bu tipleri? Hala mı? Ben sizi baş başa bırakayım ya. Vallahi yani. Ama ondan sonra hiç böyle coşmayın. Akit böyle yazdı, nakit bunu dedi falan filan. Hiç demeyin. Aynı kafanın devamısınız hepiniz. Hiç. Herif hala aynı şeyi anlatıyor. Tuzlu ayran diyor, otizm yapar diyor. Hocalara soruyorsun. Diyor ki, yani anlattığı deney özel bir fare grubunda yapılmış ve yoğun olarak basılmış. Yani sadece onunla kurtarsa otizmle yırttı. Ölür zaten direkt o kadar tuzun üstüne diyor. Abi çıkıp bunu anlatıyor. Hala buna yer veren televizyonlar var ve siz hala izliyorsunuz. Ya kusura bakma kardeşim izliyorsun. Sosyal medyadan da takip ediyorsun. Sen de ata. Sen de ata. Hemen dur bakalım. Şuradan bulalım kardeşim. Bizde sokalamaca falan filan yok. 6 tane gebe fareyle yapılmış bir hayvan deneyi üzerinden anlatıyor bunu. Ve çıkıp konuşuyor. O ne diyor? Video. Anca o ne diyor işte. Anca. 8 Şubat 2020. Habere bak. Koronavirüs baharda etkisini yitirir. Aşısı da en erken 5 yılda bulunur. Zaten tuzlu suyla gargara yapın. Bak bu adamın arkasından gidiyorsun kardeşim. Sen televizyona çıktığında izliyorsun. Yapacağın şey çok belli ya. Kapatmak. Kapatacaksın. Ondan sonra diyeceksin ki hadi lan. Hadi lan. Yürü. Hala buna televizyonlarda, ekranlarda yer açıyorlar ya. Ayıptır, ayıp. Gerçekten ayıp. Ama işte desteklediğin için oluyor kardeşim. Kusura bakma. Sen destekliyorsun. Evrensel. 30 Ağustos törenlerle kutlanacak. Bak, bu kadar haber. Şu kadar. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2 yıldır pandemi gölgesinde kutlanıyor. Başta Ankara olmak üzere ülke genelinde bayram nedeniyle törenler yapılacak. Ankara'da Anıtkabir'de ve mecliste törenler düzenlenecek. İstanbul'da ise CHP tüm ilçelerde kutlama yapacak. Bu diyorsun yani. Bu. Ben okumuyorum Evrensel Gazetesi'ni. Hiç kusura bakma kardeşim. Hiç kusura bakma. Hiç. Kusura bakma. Bugün öyle bir gün yaşamıyoruz biz. Şu anda bu ülkenin çağdaş, modern, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olabilmesinin, bu ülkede kadınların özgürce yaşayabilmesinin, kadınların özgürce oy kullanıp sokaklarda rahatça gezebilmesinin istediği kıyafetle, rahatça gezebilmesinin önünde bu kadar engel varken sen böyle kuş boku kadar yazıyla kutlayamazsın bunu. Kusura bakma. Ha şimdi şey örgütlenecek hemen herkes. Faşist bunlar. Yok abi faşist falan diye. Kusura bakma okumuyorum ben gazeteni. Vallahi okumuyorum. Bugün sembolik anlamı var. Neden? Bak mesela 2 haftadır Tunceli'de ormanlar yanıyor. Ve insanlar şu tartışmanın içinde. Tunceli mi? Hayır canım Dersim'de yanıyor. Dersim mi? Hayır canım Tunceli ne alakası var? Bu tartışmanın eşliğinde 14 gündür orman yanıyor orada. Burada yayında da konuşmuştuk hatırlıyor musun? Tartışma burasından devam ediyor. Oysa bugün bahsettiğimiz 30 Ağustos var ya tam da bu tartışma olmasın diye var işte. Senin bunu söyleyebilmen gerekiyor. Söyleyemiyor musun? Kusura bakma ben de okumuyorum. Yeni Şafak'a bakalım. Bitsin artık bu savaş. Hangi savaş? Afganistan halkının ortak dileği. Afganistan'da geçirdiğimiz 3 günde iki Ayşemine Alioğlu'yla Taha Hüseyin Karagöz gitmişler oraya. Afganistan'da geçirdiğimiz 3 günde sokakların nabzını tuttuk, alışveriş merkezlerini gezdik ve halkla konuştuk. Başta çekindiler ama Türkiye'den geldiğimizi söyleyince bizi de dertlerini ortak ettiler. Batı basını İslamofobiyi beslemek için ısrarla başka noktalara dikkat çekse de halkın en büyük derdi dikkat, savaş, uyuşturucu, işsizlik, yoksulluk ve göç. Yani sosyal hayat üzerindeki baskı yok, öyle mi? İçindeki Taliban'ı tanı güzel kardeşim. Tanı. Vallahi içindekileri tanı. 30 Ağustos, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bak 30 Ağustos kutlaması Bir Gün gazetesindeki kadar bunda da var. Evrensel'deki kadar bunda da var. Baraj %7. Seçim barajı ile ilgili şu anda belirgin hale gelen aslında 7 ama bu konuda Cumhur İttifakı olarak MHP'nin nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. MHP de 7'ye olumlu bakıyor. Niye? Oylamanın sonucunu bekliyor. 6 çıkarsa diyecek ki 5 yapalım. Hocam 5 yapalım gelişi kurtarmıyor. Bize de 5,5 zaten gelişi bunu. Biz de kazanmıyoruz. Hani koy poşete götür. Fatura fiş vermem de. Yani düşün. Yeni Şafak, Bir Gün, Evrensel aynı noktada. Bravo. Akşam baraj %7. Ne yapıyorsunuz ülkücüler? He? Ne yapıyorsunuz? Memnun musunuz? Bak bir daha söyleyeyim. İnsanın içine oturur içine. 12 Eylül'ün Kürtler parlamentoya girmesin diye kıçından uydurduğu baraj sizin işinize yarıyor şu anda. Ve o düşsün diye uğraşıyorsunuz. Vallahi hakkını teslim etmek lazım. Hiç %10'un altına gelsin diye böyle feveran etmemişti Kürt siyasetin temsilcileri. Çok büyük utanç ya. Erdoğan Afganistan'dan Kosova'ya kadar Türkiye'nin ilgi alanındaki güncel gelişmeleri değerlendirdi. MHP ile yeni anayasa ve seçim yasası çalışmalarını anlattı. 7 demiş ya. Ne yapıyorsunuz ülkücüler? Kaldırın kafayı kardeşim, kaldırın. Öyle değil. Bak adam Metropol'ün seçim anketinde bile bugün seçim olsa Erdoğan'ın onaylıyor musunuz Cumhurbaşkanlığı bile en azından fikrim yoka getirmiş. Sesini çıkart kardeşim. Siyasi görüşün yok mu senin? Var. Evet tamam. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Vallahi bir gününkinden büyük. Olacak. Takvimin bugünkü manşeti erken emekli olmanın formülü falan filan yazıyor. Zafer Bayramımızın 99. yılı kutlu olsun. İnanın bir günden de evrenselden de büyük. Manşette baraj %7. Bir döndür çevir yapmış ki Allah Allah Allah Allah. Yani %7'yi bulsan yüzüne sürersin. Öyle güzel bir şey. Ekmeğin arasına koy, ısıra ısıra ye. Başkan Erdoğan, başkan Bosna dönüşü seçim barajı ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Barajla ilgili şu anda %7 belirgin hale geldi. Bizde 7 netleşmiş vaziyette ancak arkadaşlarımız MHP'nin nihai kararını almış değiller. MHP de 7'ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu olmaz mı henüz önümüze gelmiş değil. Olursa o tabii konuşulabilir. Neden? Düşüyor bunlar diyor. Düşüyor. Ne yapıyorsunuz ülkücüler? Düşüyor bunların oy oranı diyor. 7 7 yani şimdilik 7 bizi kurtarır diyor. Ama yani düşerse ne bileyim yapacağız herhalde. Vay arkadaş vay ya. Bak şu eşe. Eşe mi? İşe. Yok eşe. Bursa'da bir kadın her akşam annesine giden kocasına boşanma davası açtı. Yargıtay'da onadı. Sebep? Siltare. Siltare mi? O ne lan? Hande Erçel yakından darbe yedi. Hayırdır geçmiş olsun. Kesmiş olsun. Dostu Sitare Akbaş Murat Dal Kılıç'la aşka geldi. Nerede? Burada demin geldiler aşka. Arkadaşıyla eski sevgilisinin ilişkisini öğrenince sinirlendi. Sitare'yi Instagram'dan sildi. Ne be? Harbi mi? Vallahi hiç acımamış cart diye. Bütün fotoğraflar, motoraflar hepsi olduğu gibi silmiş. Baraj yüzdeyi de harbi söylüyorum bak. Bugün Takvim gazetesi Turkcell'in reklamıyla da olsa sayfanın dörtte birini yukarıdan aşağıda kapatmış. Diyor ki şanlı tarihimizin dönüm noktası 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Sayfanın dörtte birini kapatmış. Silmiş, vallahi silmiş. Geçmişini silmiş tamamen. Yani beraber ortak geçmişlerini silmiş. Kaşınmış. Hocam ben 62 yaşındayım. 63'tür o. Yok 62. 63'tür. Genelde bize 63 yaşında olanlar yazıyor. Neyse buyurun. Eşim cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor. Bende hala istek var. Doktora da söylemeye çekiniyorum. Ne yapayım? Doktora söylemeye niye çekiniyorsunuz? Yani hocadan bağımsız olarak soruyorum. İşte tıpta utanma olmaz. Böyle bunda mı? Tabii ki. Lan hiç olur olmaz yerde çıkartıp göstermeyi biliyorsun. Bunu niye söylemiyorsun? Önce eşinle bu konuyu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Yaş ilerledikçe kas, kemik, eklemler aşınır. Dikkat! Eski alışkın olduğunuz pozisyonlar şimdi rahatsız edici olabilir. Hocam diyor pozisyon, o yok yani mevzu başlamıyor diyor. Kaçıyor diyor, kaçıyor. Anlatabiliyor muyum? Pozisyon falan yok da. Neyse. Uygun ilişki pozisyonlarınızı yeniden düşünün. Yani tek başına düşün diyor. Çünkü eşi kaçıyor. Hoca anlamadı o bölümü. Eşinin sana anlatmadığı menopoza bağlı cinsel organ sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. Aşk olsun. Gerek var mı hiç? Bir kadından bahsediyoruz. Böyle bir sorunu var ve gerekirse diyor kadın hastalıkları uzmanına gitsin. Bence hiç gerek yok ama siz bilirsiniz yine de. İleri yaş hanımlar, kadındır o. Bu yaştan sonra diyerek bu muayenelerini önemsemezler. Bazen ilişki sonrası idrar yapma şikayeti olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler. Dikkat! Bunları hallet. Bunları diyorsun. Hep ben mi?
Tabii sen.
Hocam ben 59 yaşındayım. Güzel bak. 62-63 polemiğe girmem diyor. Devlet memurluğundan emekliyim. İşte bak sorunun tespiti açısından yani diagnoz açısından aslında en önemli veri bu. Bir hastalık veya şikayetim yok. Beni niye rahatsız ediyorsun ya? Kalın bağırsak taraması yaptırayım mı? Bu tarama 50 yaş üstü kadın ve erkeklere yaptırılır ve tesadüfe bak 59 yaşındasın. Ailede kolon kanseri varsa daha erken yapılır. 59 diyor, erkeni falan kalmamış. En azından dışkıda gizli kan testi yapılması uygundur. Ayrıca kolonoskopik tarama şikayet olmaksızın da 50 yaşından sonra 5 yılda bir yapılabilir. 59 diyor, 59. Hala salça yapıyor ya. Dışkıda gizli kan, ya bırak ulan hala dışkıda gizli kan diyor. Adam diyor ki 59 yaşındayım. Sen de diyorsun ki 50 yaşından sonra yaptırmak gerekir. Neyi salçalıyorsun daha ya? Git yaptır desene. Hocam ben 4 ay önce askerden geldim. Haydi bakalım geçmiş olsun hayırlı tezkereler. Boğazlarım ağrıyor. Hangileri? İşte Çanakkale olsun, Marmara olsun. O ikisi. Bering de ağrıyordu daha önce, o geçti. Boğazlarım ağrıyor. Bir de sırtlarım. Yağnım ağrıyor vardır mesela. Bak efsane tanımdır. Yağnım ağrıyor. Çok acayip bir şey. Boğazlarım ağrıyor. Antibiyotik kullanıyorum. Şeker hastası olursun diyorlar. Doğru mu? Cevap.
Bekle.
Çok antibiyotik kullananlar şeker hastası olur diyemeyiz. Ya önce bir sorsana. Antibiyotiği doktor mu yazdı sana diyor. Ancak bundan korkacağına karaciğer yetmezliği olur muyum diye düşün. İlaçların çoğu karaciğerde işlem görür. Çok antibiyotik karaciğeri bozabilir. Bir sorsana ya sana doktor mu yazdı diye. Doktor yazdıysa bu senin söylediklerini o da biliyor zaten. Türkiye'de gereksiz antibiyotik kullanımı fazla. Önce kulak burun boğaz uzmanını dinle. Bir sorsana ya KBB uzmanı yazdıysa o antibiyotiğin olacak?
He lan onu hiç düşünmedik ha.
Neyse dur. Enfeksiyonların nedeni burun tıkanmasına neden olan hastalıklardır.
Ne?
Enfeksiyonların nedeni burun tıkanmasına neden olan hastalıklar. Burnun tıkanmıyorsa da Allah'tan belanı mı istiyorsun ya? Ya yürü git. Bu şekilde giderse gelecekte zatüre, menenjit ve gibi mi? Bunun ya da onun düşmüş olması lazım orada hocam. Size Türkçe öğreten arkadaş var ya, ben tanışmayı çok istiyorum ya. Çünkü kendisine gerçekten fiziki yaklaşımda bulunarak ona kimin Türkçe öğrettiğini alacağım ağzından. Vallahi onu öğrenmem gerekiyor benim. Ve gibi birçok hastalık sırasında senin için faydalı bir antibiyotik bulamayacağız. Ya bir sorsana, sana antibiyotiği doktor mu yazdı? Bunların hepsi salça. Hepsi salça bunun. Hocam benim neşem yok. Ağlayıp duruyorum. Depresyon ilacı başladılar. Olmadı, ben ne yapayım? Depresyon ilacını kim başladı? Doktor. Peki ben ne iş yapıyorum? Doktor. Yani ben değil Nafiz Hoca. Onun verdiği ilacı niye bana soruyorsun? İlaca devam et. Sadece bu anlattıklarınla bile depresyon ön tanısı konulabilir. Ama bazı testler lazım. Ancak depresyon ilaçları da ağrı kesiciler gibi hemen etki etmez. Depresyon ilaçlarında tedaviye yanıt 3 ila 6 hafta arasında belirginleşir. Antidepresan ilaca yanıt oranı %55 ile 75 düzeyindedir. Depresyon belirtileri kontrol altına alındıktan sonra ilk atakta 6 ay, 2 ve daha fazla atak geçirenlerde en az 12 ay tekrarlama olasılığını azaltma açısından gereklidir. Ne? Ne gereklidir? İlaç yazmadınız mı lan oraya? Yok, yazmamış. Depresyon belirtileri kontrol altına alındıktan sonra falan filan diyor. 2 ve daha fazla atak geçiren 12 ay tekrarlama olasılığını azaltma açısından gereklidir. Ne? İlaç. Bunu niye anlatıyorsun ki? Zaten hekim kontrolünde ilaç kullanmış. Bak, bu kafa gazete hazırlıyor Türkiye'de. Bu kafanın bir tane temsilcisi uçağa biniyor. Cumhurbaşkanının vereceği cevaplara uygun soru üretimine katılıyor. Sonra yazdığı manşet %7'de anlaştık ya. Vallahi ya, çok da iyi oldu ha. %7 iyi değil mi? Vallahi bence iyi. Artık %7 de alın ya. O kadar da değil yani. 1969'dan beri var olan bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Ne yapıyorsunuz ülkücüler? Bence bir bakın. Bakın be. Eğmeyin kafayı canım. Kaldır kafayı, bak kardeşim. Biz nasıl geldik bu noktaya diye. Biz nasıl bunu yaşadık ya? Ne oldu? Hani bütün bunlar yaşandıktan sonra partiye kendi adımıza bir yer icat etmiştik biz. Ne oldu? Vallahi özgül ağırlığını kaybetmiş Bülent Arınç gibisiniz şu anda. Sağda solda anlatıyorsunuz hikayeyi, hiç kimse inanmıyor. O da anlatıyor. Yani böyle acayip şeyler anlatıyor. Ben diyor kendi isteğimle diyor istifa ettim diyor. Beni diyor Yüksek İstişare Kurulu'ndan kim atacak ulan diyor. İstifa ettim ben diyor. İstifası haber bile olmuyor. Düşünsene, bir zamanlar bu adama TRT, Anadolu Ajansı, Meclis, aklına ne gelirse ya, Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçimini etkiledi bu adam. Abdullah Gül'ü Tayyip Erdoğan yerine bir dönem Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturttu. Şimdi yok. Vallahi MHP kendini öyle bir bitirdi ki çok ağır, çok zor ya. Çok büyük zor yani. Neyse ya, herkes ne biliyorsa onu yapsın artık, bize ne. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Zafer Bayramımız 30 Ağustos. Zafer Bayramımız kutlu olsun, mutlu olsun, umut getirsin hepimize. İlk yayının sonunda okuduğumuz o Nazım'ın Kuvayi Milliye Destanı'ndaki satırları, evrensel satırları, efsane satırlarında olduğu gibi o gün yaşananları bugün gerçeklik üzerinden okumak. Öyle goy goya gelmemek, karşısında olmamak, sağına soluna bakıp eğip bükmemek son derece önemli. Çünkü yaşanan, anlatılan bizim tarihimiz zaten. Biz o tarihin içinden çıkıp bugün üzerinde yurt olarak edindiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nde hala özgür vatandaşlar olarak varlığımıza devam edebiliyoruz. O nedenle kutlu olsun en büyük zafer bayramını, coşkuyla kutlayın. Kutlamak ananızın ak sütü kadar helaldir hepinize. Bugün için çok teşekkür ediyorum dedim ya. Eğer derseniz ki ya bu yayına destek olmak istiyorum kardeşim. Bu yayında konuşulduğu gibi konuşulmuyor çünkü bazı şeyler. Kimi goy goy yapıyor, kimi görmeden geçiyor falan. Ama biz burada öyle yapmıyoruz. Normal öyle yapmamamız. Çünkü bir gazetecinin gerçek dışında dayanabileceği başka bir unsur yoktur. Ben ona inanmam. Bu yayında öyle oluyor zaten. Öyle yapılıyor. Derseniz ki ya bu yayın sürsün, benim de katkım olsun. Nasıl yapıyoruz? Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal'ın yazın ya da ünsalunlu.com.tr adresine gidin. Onun da girişinde kırmızı bir abone ol düğmesi göreceksiniz. YouTube aboneliyor. Neden önemli? Çünkü siz abone olduktan sonra yayını eğer beğendiyseniz tabii şu yukarı doğru baş parmak işaretini tıklayarak desteklerseniz yayın başkalarına da önerilecek. Yani daha önce bu yayını izlememiş, burada böyle bir işin yapıldığını bilmeyen insanlara da. Bu son derece önemli yayının tanınması, bilinmesi açısından. Onun dışında YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı iletmek de, küçük maddi katkılar iletmek de mümkün. Bunlardan bir tanesinin yolu katıl düğmesi. İsterseniz kullanacağınız bir düğme. 3 ayrı kademede bu yayına küçük katkılar iletmek için. İsterseniz, istemezseniz asla böyle bir zorunluluğunuz yok. Bu yayın ilk gününden beri parasız, son gününe kadar da parasız olacak. Benim size taahhüdüm. Onun dışında YouTube'un hem Süper Chat uygulamasıyla yayın sırasında hem Süper Sticker mı öyle bir şey var galiba. Onlarla yayın sırasında katkı iletmek mümkün. İsterseniz bunlar da zorunlu değil. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarsanız ben size katkı iletmenin yollarını anlatan, bütün yollarını anlatan bir mail yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi, hiç değişmeyecek. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir zafer bayramı günü diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.